Merhaba, ben Yusuf. Nina Nartre podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Kimberly Johnson Howe ve Jamin adlı kitabı. Amerika Birleşik Devletleri'nde siyah yurttaşların karşılaştığı ekonomik ve toplumsal eşitsizlikleri tarihsel süreklilik içinde ele alan güncel siyasal analiz niteliğinde bir çalışmadır. Kitap, Johnson bir ordusu yılında George Floyd'un öldürülmesinin ardından yayılan protestolar sırasında geniş kitlelere ulaşan konuşmasından hareket eder. O konuşmadaki monopoli benzetmesi, servet yaratma imkanlarının neden herkes için eşit olmadığını anlaşılır bir dille ortaya koyuyordu. Yazar bu kısa açıklamayı genişleterek kölelik, ayrımcılık, servet kaybı, polislik ve kitlesel hapsedilme arasındaki bağları inceler. Temel amacı, eşitsizliği yalnızca bireysel çaba ya da güncel önyargılarla açıklamak yerine, kurumların ve kamusal politikaların uzun vadeli sonuçlarıyla değerlendirmektir. Jones ayrıca yalnızca teşhis koymaz, yeniden yapılanma, tazminat, kamusal destek ve örgütlü yurttaşlık üzerine öneriler sunar. Bu nedenle eser, tarih, ekonomi, ırkçılık ve toplumsal adalet tartışmalarına erişilebilir ama doğrudan bir dille birleştirir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, monopoli benzetmesi, kuşaklar arası servet eşitsizliğini görünür kılar, kitabın en tanınan düşünsel aracı monopoli benzetmesidir, Jones. Oyunun başlangıç kurallarının ve geçmişte yaşanan kayıpların sonucu belirlediğini göstererek, ekonomik eşitliği yalnızca herkesin bugün aynı kurallara uymasıyla açıklamanın yetersiz olduğunu savunur. Benzetmede, siyah Amerikalıların uzun süre servet üretme imkanından dışlanması, elde edilen varlıkların şiddet ya da ayrımcı uygulamalar yoluyla yok edilmesi ve daha sonra eşit yarış beklentisi kurulması anlatılır. Böylece tartışma, bireysel gelirden daha geniş bir alana, mülkiyet, miras, kredi, mahalle güvenliği ve işletme kurma imkanlarına taşınır. Jones'un yaklaşımında servet, sadece para birikimi değildir. Eğitim seçeneği, sağlık hizmetine erişim, kriz zamanında dayanıklılık ve sonraki kuşaklara aktarılabilen güvenlik de servetin parçalarıdır. Bu çerçeve, yoksulluğu kişisel kararların otomatik sonucu gibi sunan anlatılara itiraz eder. Okurdan başlangıç çizgisinin tarih boyunca nasıl belirlendiğini düşünmesini ister. Türkiye bağlamında da bölgesel eşitsizlik, zorunlu yer, değiştirme veya mülkiyet kaybı gibi tarihsel meseleler tartışılırken, geçmişteki kayıpların bugünkü fırsatları nasıl etkilediğini anlamaya yardımcı olabilecek genel bir bakış sunar. Ancak kitabın somut tarihsel odağı Amerikan deneyimidir. İkinci olarak kölelikten Jim Crow'a uzanan çizgi, eşitsizliğin kurumsal tarihini açıklar, Jones, siyahların ekonomik konumunu tek bir dönemle açıklamaz. Kölelik sonrasındaki kısa yeniden yapılanma girişimlerinden Jim Crow ayrımcılığına, yurttaşlık hakları mücadelelerinden güncel eşitsizliklere uzanan bir süreklilik kurar. Bu yaklaşımın ana fikri şudur, yasal özgürlüğün ilan edilmesi tek başına maddi özgürlük yaratmaz. Özgür bırakılan insanların toprak, eğitim, güvenli çalışma, hukuki koruma ve sermayeye erişimden mahrum kalması, eşitsizliğin başka biçimlerde sürmesine zemin hazırlamıştır. Kitap, bu nedenle tarihe geçmişte kalmış bir ahlaki sorun olarak değil, bugünkü ekonomik düzenin koşullarını oluşturan bir güç olarak bakar. Johnson değerlendirmesinde Jim Crow dönemi, devletin ve yerel kurumların ayrımı yalnızca toplumsal tutumlarla değil hukuk, konut ve kamu hizmetleri üzerinden de sürdürülebildiğini gösterir. Bu tarihsel kurgu güncel gelir ya da servet farklarının neden sadece kişisel çalışma farkıyla açıklanamayacağını netleştirir. Eserin güçlü yönü, uzun ve karmaşık tarihi akademik ayrıntılara boğmadan güncel sonuçlara bağlamasıdır. Bununla birlikte kitap, kapsamlı bir akademik tarih incelemesinden çok, tarihsel bilgiyi siyasal ve ekonomik adalet talebinin temelini açıklamak için kullanan bir müdahale metnidir. Üçüncü olarak, rekonstrüksiyon değilse, tazminatı geçmişe dönük ödeme değil, kamusal onarım olarak ele alır. Kitabın merkezindeki öneri rekonstrüksiyon değilse, Neely yani ikinci bir yeniden yapılanma fikridir. Jones bu kavramla köleliğin kaldırılmasından sonra vaat edilen fakat büyük ölçüde engellenen ekonomik ve sosyal telafilerin yeniden ele alınmasını ister. Buradaki tazminat anlayışı yalnızca geçmişte yaşanan bir haksızlık için sembolik bir ödeme yapılması değildir. Amaç, kuşaklar boyunca biriken dezavantajları azaltacak kurumsal imkanlar oluşturmaktır. Yazarın çerçevesinde konut, eğitim, sağlık, ücretler, mahalle koşulları, yurttaşlık hakları ve kamu hizmetleri birbirinden ayrı alanlar değildir. Bir alandaki dışlanma, diğer alanlardaki eşitsizliği büyütür. Örneğin güvenli bir mahallede yaşama ve mülk edinme imkanı, okul seçeneklerini, krediye erişimi ve aile servetini etkileyebilir. Bu nedenle Jones, onarımı tek seferlik ve dar bir programdan ziyade çok katmanlı bir kamusal sorumluluk olarak düşünür. Yaklaşımın tartışmalı yanı, uygulanacak mekanizmaların siyasal uzlaşma, hukuki tasarım ve kaynak dağılımı gerektirmesidir. Kitap bu teknik sorunların tümüne ayrıntılı bir politika modeli vermez. Buna rağmen tazminat tartışmasını soyut bir suçlama düzeyinden çıkarıp devletin tarihsel engeller karşısındaki yükümlülükleri üzerinden yeniden kurar. Bu, eserin düşünsel omurgasını oluşturur. Dördüncü olarak kitlesel hapsedilme eleştirisi, ceza sistemini ekonomik düzenin parçası sayar Jones. Polislik ve kitlesel hapsedilme konusunu ekonomik adalet tartışmasının dışında tutmaz. Ceza adaleti sisteminin siyah topluluklar üzerindeki etkisini tarihsel denetim ve emek sömürüsü biçimleriyle ilişkilendirir. Özellikle 13. değişiklikte suç nedeniyle zorla çalıştırmaya izin veren istisnaya dikkat çeker. Yazarın amacı, bugünkü hapsedilme uygulamalarını kölelikle özdeşleştiren basit bir benzetme yapmak değildir. Daha çok, özgürlük ve yurttaşlık haklarının hukuki istisnalar, yoğun polis denetimi ve cezalandırma yoluyla ne kadar kırılgan hale gelebildiğini göstermektir. Hapsedilme, kişinin gelirini, aile bağlarını, konut bulma imkanını ve sonraki iş fırsatlarını etkileyebilir. Bu sonuçlar, cezanın bireyle sınırlı kalmadığını, aileler ve mahalleler üzerinde de ekonomik maliyet yarattığını ortaya koyar. Jones'un polisliği köre yakalamanın torunu olarak tanımlaması, bu süreklilik iddiasını keskin ve polemikçi bir dille ifade eder. Kitap bu dil aracılığıyla okuru. Güvenlik politikalarının kimler üzerinde, hangi tarihsel koşullarda ve hangi maddi sonuçlarla uygulandığını sorgulamaya çağırır bu bölüm. Reform tartışmasının yalnızca daha iyi bireysel tutumlarla çözülemeyeceğini, hukuki güvenceler, hesap verebilirlik ve toplumsal yatırım gerektirdiğini vurgular. Son olarak Friedman's Bureau önerisi, bireysel dayanıklılığı kurumsal destekle birleştirir, Jones'un somut önerilerinden biri. İç savaş sonrasında özgür bırakılan milyonlarca insana destek vermek amacıyla kurulan Friedman's Bureau benzeri bir kurumun yeniden düşünülmesidir. Bu öneri, eşitsizlikle mücadelede bireylerin tek başına dayanıklı olmasının yeterli olmadığı fikrine dayanır. Tarihsel kurumun amacı, savaş sonrası dönemde eğitim, emek ilişkileri ve temel ihtiyaçlar gibi alanlarda destek sağlamaktı. Jones, günümüzde de uzun süreli dışlanmanın etkilerini azaltmak için koordineli kamusal kapasite gerektiğini savunur, kitabın daha geniş mesajı. Yurttaşların ve müttefiklerin politik değişim için çalışırken kendi sağlıklarını, zamanlarını ve güvenliklerini de değerli kaynaklar olarak görmesidir. Bu nokta, aktivizmi sürekli tükenme halinde bireysel fedakarlık olarak sunmaktan ayrılır. Yazar, topluluk içinde bilgi paylaşımı, örgütlenme ve karşılıklı destek ihtiyacını öne çıkarır. Öte yandan kurumsal destek önerisi yalnızca hayırseverlik mantığına dayanmaz. Jones'un bakışında destek, tarihsel olarak sınırlandırılmış hak ve imkanların onarımıyla ilgilidir. Bu ayrım önemlidir çünkü yardım dili güç ilişkilerini görünmez kılabilirken, onarım dili sorumluluk ve hak kavramlarını gündeme getirir. Kitap böylece kişisel bakım, toplumsal dayanışma ve kamu politikası arasında bağlantı kurar. Sonuç olarak Howe ve John Wynne. Amerikan tarihindeki ırksal eşitsizliklerin ekonomik sonuçlarını anlaşılır, kısa ve tartışmaya açık bir çerçevede görmek isteyen okurlar için uygundur. Özellikle tazminat tartışmasına ilk kez yaklaşanlar. Kitlesel hapsedilme ile ekonomik fırsatlar arasındaki ilişkiyi anlamak isteyenler ve toplumsal adalet hareketlerinin hangi tarihsel iddialara dayandığını merak edenler kitaptan yararlanabilir. Akademik bir monografi bekleyen okur, ayrıntılı veri tartışmaları ya da kapsamlı politika maliyetlendirmeleri açısından ek kaynaklara ihtiyaç duyabilir. Buna karşılık Jones'un amacı zaten uzmanlaşmış literatürün yerini almak değildir. Eser, geniş tarihsel meseleleri doğrudan bir yurttaşlık diliyle bir araya getirir. Kitabı benzer eserlerden ayıran özellik, Biral konuşmasındaki açık monopoli benzetmesini daha geniş bir siyasal programa dönüştürmesidir. Servet farkı, polislik, ceza sistemi, konut, kamu kurumları ve tazminat gibi başlıkları tek bir eşitsizlik tarihi içinde bağlar. Ayrıca çözümü sadece bireysel girişimciliğe veya bilinç değişimine indirmez. Kurumsal onarım, örgütlü eylem ve kişisel sürdürülebilirlik arasında denge arar. Türkçe okur içinde kitap, başka bir ülkenin özgür tarihini öğrenmenin yanında. Tarihsel adaletsizliklerin bugünkü ekonomik imkanlara nasıl yansıdığı üzerine karşılaştırmalı düşünme imkanı verir. Bu yüzden eser, kesin cevaplar sunan bir politika kılavuzundan çok, sorunun ölçeğini ve kamusal sorumluluğun anlamını netleştiren etkili bir başlangıç kitabıdır. Destek olmak isterseniz Kimberly Jones kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.